Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 11. Ayrım. Ateş düşmüştü Yorgo'nun ocağına. Yorgo, Sofia, Anastasia ve Vasili. Bir yandan haneden ölü çıkmış gibi ağıtlar yakıyor, bir yandan da toparlanmaya çalışıyorlardı. Yangın yerinden farksızdı ev. Taceddin ile Aris kapının eşiğinde bir an duraklayıp içeriye daldılar. Olacağı buydu diye çaresizlikle söylendi Yorgo. Beklemiyor muyduk zaten? Sofia eşya topluyordu güya. Eline aldığı her parçayı yere bırakıp daha işe yarar gördüğünü büyük bir hurcun içine atıyordu. Omorfia ile birkaç komşu kadın da yardım ediyorlardı ona. Gözlerinden inen yaşları elinin tersiyle silerek beyhude teselliler arar gibi bir senelik eşyamızı alacakmışız diye mırıldandı Sofia. Bir sene sonra dönme ihtimali var mıdır acep? Yoktur diye öfkeyle kestirip attı Omorfia. Ne götürebiliyorsan toparla sen. İçlerinde en sakin görünen oydu. Serin kanlılıkla Sofia'ya yardım ederken onun panik halinde düşünemediklerini bile getirip yol gösteriyordu. Çulu çaputu boş verirsiniz, altın para ne varsa koynunuza koyasınız. O hengame arasında hallaç pamuğu gibi atılmış odanın köşesine büzüşmüş oturan Patrisya'ya kaydı Taceddin'in gözü. Korkudan benzi solmuş, birisi gelip kapı verecekmiş gibi kollarını Ali'nin minik bedenine dolamış, pal taşı misali açılmış gözleriyle Taceddin'e bakıyordu Patrisya. Yanaklarından sicim gibi inen yaşların farkında bile değildi. Eğildi Taceddin, Ali'yi kucaklayarak bu badireden hiç değilse onu uzak tutmak ister gibi sımsıkı sarmalayıp göğsüne bastırdı. Perişanlıktan payını almayan yoktu. Vasili sesini soluğunu kesmiş, tek düze hareketlerle babasına yardım ediyordu. Ama Anastasia ruh gibiydi. Patrisya'nın yanına sokulmuş, ondan medet umuyordu. Mübadele sözleşmesine göre göçmenler her türlü taşınır mallarını yanlarında götürmekte serbesttiler ama elverişsiz şartlarda yapılacak meşakkatli bir yolculuk için ne kadar eşya alabilirlerdi ki yanlarına? Birkaç ince şilte, yorgan, yastık, biraz kapkacak, yolculuk boyunca yeteceğini umdukları miktarda yiyecek. Gözü kapalı çıkmaya mecbur bırakıldıkları bir maceranın eşiğinde, bıraktıkları onca şeyin yanında götürülecek eşyalar teferruat sayılırdı. Taceddin, Aris, Omorfia ve Patrisya. Hiçbiri evine gitmedi o gece. Ağladılar, söylediler, söylendiler. Okunan sabah ezanı, bitişin yanı sıra meçhul bir başlangıcında habercisi gibiydi. Yorgo'nun tuttuğu at arabasına yüklediler eşyaları. Sıra vedalaşmaya gelmişti. Hıçkırıklar, feryatlar, isyan dolu haykırışlar göklere yükseliyor, veda sözleri gözyaşlarına karışıyordu. Hayrettir, Omorfia'nın gözünden tek damla yaş inmemişti. İnanılmayacak bir metanet gösteriyordu doğrusu. Tek tek kucakladı hepsini. Arabanın başında burnunu çeke çeke ağlayan Vasili'den başladı. Kollarını Yorgo'ya açtı ardından. Dimitri'nin emanetiydin sen diye hıçkırdı Yorgo. Yarı yolda bıraktım o emaneti. Birbirlerine dolanmış kolları güçlükle ayrılabildi. Ama Sofia ile kucaklaşırken de sakin görünüyordu Omorfia. Anastasia ise Patrisya'dan kopmamak için sıkı sıkıya sarılmıştı biricik arkadaşına. Tekrar tekrar kucaklaşıp vedalaştılar. Bir bilinmeze doğru uzanan zorunlu yolculuk başlayabilirdi artık. Arabanın arkasından bir kova su döktü Omorfia. Gözden kayboluncaya kadar arkalarından baktı. Tam dönüp iki adım atmıştı ki oracığa yığılıverdi. Sular çarptılar yüzüne, bileklerini ovuşturdular. Neden sonra kendine gelebildi. Ama nasıl? Hıçkıra hıçkıra, katıla katıla ağlayarak. Akşamdan beri içinde biriktirdiği zehri kusarcasına. Dimitri'den sonra benim için en büyük acı, dedi birbirine kenetlenmiş dişlerinin arasından güçlükle. Keşke biz de onlarla beraber gidebilseydik. Kucağında tuttuğu Ali'ye daha bir sıkı sarıldı Taceddin. Nedenmiş o, diyemedi. Gitmeyeceksiniz siz, burada kalacaksınız diyerek yüreğinden geçen, ancak geçerliliğini yitirmeye yüz tutmuş dileklerini sözlere dökmeye gücü yetmedi. Gerçek ortadaydı, mübadele gerçeği. Omorfia yol hazırlıklarına başlamıştı bile. Öncelikle tavernayı elden çıkardı. Çarşının içindeki çorbacıya devretti dükkanı. Resmi satışla değil, aralarındaki gizli anlaşmayla. Değerinin çok altında bir paraya gitmişti ama olsundu. Ne kadar akçe toplayabilirse kârdı. Daha önce gidenler, belki bir gün döneriz umuduyla paralarını, altınlarını evlerinin gizli köşelerine saklamış, ağaç altlarına, duvar diplerine gömmüşlerdi. Öyle bir beklentisi yoktu o Morfia'nın. Bu gidişin dönüşü yoktur, bilesin, diyordu Patricia'ya. Dönün deseler de asla dönmem ben. Patricia ise toplanan döşekleri, götürülmek üzere ortaya dökülen, o Morfia'nın en gerekli gördüğü eşyaları, kapkacağı, yazlık kışlık giysi yığınlarını, yabancı birilerine aitlermiş gibi sahiplenmeden izliyordu. O gece çardağın altında oturuyorlardı Taceddin'le. İkisinin de gözleri neşeli çığlıklarla oradan oraya koşturan Ali'nin üzerindeydi. 3 yaşını doldurmuştu Ali. Babasının minik bir kopyasıydı sanki. O derece benziyordu Taceddin'e. Cana yakın, şirin bir çocuktu. Sevimli halleri, yarım yamalak konuşmalarıyla çevresindekilerin neşe kaynağıydı. Babam, diye sımsıkı sarılıyordu Taceddin'e. Onun kucağından sıyrılıp annesinin kollarına atıyordu kendini. Eleni Ali'yi uyutmaya götürünce Patricia ile Taceddin baş başa kaldılar. Patricia bir şeyler söylemek istiyor da nereden başlayacağını bilemiyormuş gibi uzun uzun baktı Taceddin'e. Sakın bırakmayasın bizi dedi. Ali ile beni. Sıkı tutasın ellerimizden. Asıl söyleyeceğini sona bırakmıştı. Taceddin'in elini avuçlarının arasına aldı. Müslüman olurum diye devam etti. Gitmem. Oğlum sen ve ben. Ne istersen yapmaya razıyım. Şefkatle kucakladı Patrisya'yı Taceddin. Elimden geleni yapacağım dedi kararlılıkla. Sizi burada tutmak için ne lazımsa. Taceddin de biliyordu. Türklerle evli olan yabancılar mübadele kapsamı dışındaydı. Konuşacaktı ailesiyle. Rum kızı gözüyle bakmasınlardı artık Patrisya'ya. Torunlarının anasıydı o. Müslüman olmayı da kabul ediyordu işte. Büyüklük göstermek yaraşırdı bey ailesine. Tek çözümün bu olduğunu görmelilerdi artık. Hacı Ali Bey'in evi çok çetin tartışmalara sahne oldu o gün. İşi zordu Taceddin'in ama başarmaya mecburdu. Gözünü kararttı. Anasının, babasının, analığının karşısına geçti. Mübadele başladı, dedi. O Morfia ile Patricia'ya da gidin talimatı gelmesi yakındır. Fatih Hatun'un yüzünde memnuniyetini gizlemeyen bir gülümseme dolandı. Nicedir beklediği bu değil miydi? Onların Patricia ile Ali'nin gitmesine razı olamam diye devam etti Taceddin. Müslüman olacak Patricia. Nikahımı alacağım onu. Bu sayede burada kalabilecekler. Sözlerinin yarattığı etkiyi ölçmek ister gibi sustu. İnsaf dilenen bakışlarını annesine çevirdi. Yüzünün bütün hatları gerilmişti Fatih Hatun'un. Bakışlarından ateş çıkıyordu adeta. Sözümü baştan söyledim ben. Konuşacak bir şey yoktur. Diyerek başını öte yana çevirdi. Ama bu sefer durum farklı, diye üsteledi Taceddin. Onlarla beraber oğlum da gidecek. Beni evladımdan ayırmaya vicdanınız el verir mi? Sen de oğluna sahip çık, dedi Fatih Hatun. Önceden de demiştim ya, getir oğlunu buraya. Beyler paşalar gibi büyütelim. Hiçbir şeyini eksik koymayız evelallah. Ama daha fazlasını aklına bile getirme. Son bir umutla Hacı Ali Bey'e döndü Taceddin. Babasının Ali'ye isim koyarken gösterdiği ılımlı ve sıcak tavırları düştü aklına. Ya sen baba, sen de anam gibi mi düşünüyorsun? Torununun anasını gelinim deyip kabul etme âli cenaplığını gösteremez misin? Üzgün görünüyordu Hacı Ali Bey. Fatih Hatun biraz yumuşak davransa razı olabilirdi belki. Ama bu evde Fatih Hatun'un istemediği hiçbir şey gerçekleşemezdi. Ne olur dedi Hacı Ali Bey ne de olmaz. Başını kararsızca iki yana salladı. Biliyorum sizden istediğim büyük bir fedakarlık dedi Taceddin. Ama bırakın Patricia'yı, söz konusu olan benim hayatım. Oğlunuz değil, evladından ayrılmamak için çırpınan bir baba var karşınızda. Ya sen anam diyerek Ümüş Hatun'a döndü Taceddin. Sen de mi bu gidişe dur demeyi zul sayıyorsun? Gözlerini yere indirdi Ümüş Hatun. Hacı Ali Bey ile Fatih Hatun'un bulunduğu yerde ona laf düşer miydi? Ananla baban ne münasip görürse o olur, dedi üzüntüyle. Son sözünüz bu mudur? Diyerek ayağa kalktı Taceddin. Babasından gelecek sese çevirdi kulağını. Oğluna her daim kapımız açıktır, dedi Hacı Ali Bey. Ama daha ziyadesini bizden isteme oğul. Yıkılmıştı Taceddin. Hızla çıktı salondan. Sokağa vurdu kendini. Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Amaçsızca nereye gittiğini bilmeden. Ne yapacaktı şimdi? Patricia'nın peşine takılıp gitmesi imkansızdı. Nikah kıymadan onu ve oğlunu burada tutamazdı. Nikah kıyıp evini, anasını, atasını bir kenara atıp yeni bir ev kurmaya kalksa, keskin sınırları içinde bu şartlarda yaşamaları mümkün değildi. Anasının dediği gibi, yalnız Ali'yi burada alıkoymaya yeltense, hayır, bir çocuğu hem de kendi çocuğunu annesinden ayırmayı asla vicdanına sığdıramazdı Taceddin. Evsiz, barksız, kimsesiz. Ağustos sıcağı keskinin üzerine perde perde inen alacakaranlıkla kucaklaşırken, okşarcasına esen rüzgara teslim olmuş, gündüzün boğucu kavurganlığıyla çelişen, upuzun, serin ve ferah bir geceye bırakıyordu yerini. Adımlarını sıklaştırdı Taceddin. Ayağını bastığı her bir Arnavut kaldırımı ateş olup tabanlarına yapışıyor, şaşılacak bir hızla, ayaklarından yukarılara yükselen sıcaklık tüm bedenini yakıp kavurmaya ahdetmiş gibi her yanını sarıyor, neredeyse soluk almasına bile şans tanımıyordu. Boğulacağını sandı bir an. Bağ evinin önüne geldiğinde durdu, soluklandı, güç topladı kendince. Omuzları düşmüş, başı eğik, sarsak adımlarla içeriye girdi. O morfiya bağdaş kurup yer minderinin üzerine oturmuş, önüne döktüğü eski fotoğrafları kendince belirlediği bir sıraya göre tasnif edip kutulara dolduruyordu. Patricia ise sedirin köşesine ilişmiş, annesini izler görünse de tüm varlığını kopkoyu bir umutsuzluğun pençesine teslim ederek kendi çorak alemine dalıp gitmişti. Kapının eşiğinde beliren Taceddin'i ilk fark eden Ali oldu. "Babam!" diye koşarak sıçradı Taceddin'in kucağına. Patricia da doğrulup kalktı yerinden. Taceddin'e doğru iki adım attı. "Otur yerine!" diye sertçe azarladı o morfiya. "Önce dinleyelim bakalım. Taceddin Bey'imizde ne haberler varmış?" Söz dinleyen çaresiz bir çocuk gibi yerine döndü Patricia. Sedirin diğer ucuna çökercesine oturdu Taceddin. Başı önünde, büyük cürüm işlemiş bir suçlu gibi ne diyeceğini, nereden başlayacağını bilmez bir halde, kucağında binbir oyunla ilgisini çekmeye çabalayan Ali ile oyalanarak zaman kazanmaya çalıştı bir süre. Öylesine dalmıştı ki Eleni'nin "Hoş gelmişsiniz beyim" diyen sesiyle irkildi. Her zamanki gülen yüzü kararı vermişti onun da. Hizmette kusur etmedi gene de. "Çay getireyim size" diyerek kapının gerisinde kayboldu. Yağlı kandilin soluk ışığı yüzleri yalıyor, ne var ki kararmış bakışları aydınlatacağına bir harlanıp bir sönerek gözlere düşmüş gölgeleri daha da koyulaştırıyordu. Sessizlik kabus gibi çökmüştü üzerlerine. Ağızlarını açıp tek söz edecek mecalleri kalmamış gibiydi. Çayları getirdi Eleni. Sonra da o an orada bulunmaması gerektiğini düşünmüş gibi "Geç oldu, Ali'yi yatırayım ben" diyerek çocuğu kaptığı gibi aceleyle odadan çıkıp gitti. Korkunun ecele faydası yoktu. Daha fazla uzatmadan süze girdi Taceddin. "Evden geliyorum" dedi. "Bizimkilerle konuştum." "De bakalım" diye alaycı bir gülüşle doğruldu o morfiya. "Ne demiş sizinkiler?" Duymazdan gelerek devam etti Taceddin. "Onları yumuşatamadım maalesef." Patricia'nın gırtlağından küçük, küçücük, acılı bir çığlık koptu. Kandilin isli alevlerinin arasında kaybolup gitti. Kıyametler kopuyordu içinde. Amansız depremlerle sarsılıyordu narin bedeni. Ama sustu. Olmayacak bir söz çıkar korkusuyla ağzını kapattı eliyle, soluğunu tuttu. Boğazında düğümlenen hıçkırıklara, göz pınarlarında göllenen yaşlara "Dur" dedi. Farkındaydı o morfiya. Kızının hali hal değildi. "Kendine gelesin Patricia" diyerek sertçe çıkıştı. "Ben sana dememiş miydim böyle olacağını? Hay benim aptal kızım. Ne bekliyordun? Koskoca Hacı Ali Bey'in kollarını açıp senin gibi gariban bir Rum kızına gelinim diyeceğini, bir çare oğlunu torunum diye bağrına basacağını mı? Geçmiş ola yavrum o." Taceddin araya girmeseydi daha çok şey sayıp dökecekti o morfiya. Çekingen ve ürkek bir tavırla "Ali'yi kabul ediyorlar" dedi Taceddin. "Getir buraya, en iyi şekilde bakar, büyütürüz diyorlar." Öfkeyle yerinden fırladı o morfiya. kucağındaki sararmış fotoğraflar yerlere saçıldı. Gözleri çakmak çakmak, "Ali'yi kabul ediyorlar ha?" diye haykırdı. "Lütfetmişler. Şunu bilin ki hiç kimsenin gücü Ali'yi bizden koparmaya yetmez Taceddin Efendi. Toprak dediğin nedir ki? Bir doğduğun yer, bir de mezarın. İkisinin arasında bastığın ha burası olmuş, ha Urum illeri. Fark etmez, gideriz ama başımızı eğmeden." Kendinden geçmiş gibiydi. Kıpkırmızı olmuştu suratı. Öylesine bağırıyordu ki, şah damarları şişmiş, patlamak üzereydi sanki. Yumruk halinde sıktığı elleriyle boşluğu dövüyor, gırtlağının var gücüyle haykırarak ağzına ne gelirse Taceddin'in üzerine savuruyordu. Biraz sakinleşir gibi oldu. "Son sözleri bu demek," diye sinirle güldü. "Ama benim de söyleyeceklerim var." Yeniden yükseltti sesini. Biraz öncekinden de tiz ve yüksek perdeden, "O morfiyayı yabana atmayasınız," dedi hışımla. "Kızıma koca, torunuma baba bulurum ben. Bu da benim son sözüm. Gidip aynen anlatasın onlara." Durdu, ateş saçan gözlerini Taceddin'in üzerine dikti. "Bu evdeki misafirliğin bitmiştir Taceddin Efendi," dedi. "Hiçbir münasebet kalmamıştır aramızda. Rahat bırakasın artık bizi." O an orada eriyip yok olmayı istedi Taceddin. Ne biçim bir kaderdi bu? Ne acımasız bir yazgı, ne çaresiz bir illetti yakalarına yapışan. Birden kızıverdi kendine. Bütün suçu kaderin omuzlarına yüklemeye çalışması acizliğinin ifadesi değil miydi? Eksik bıraktıklarının, yapması gerekip de yapamadıklarının utancı içinde tek söz etmeden, edemeden doğruldu, kalktı. Ne Omorfia'nın yüzüne bakabildi ne de Patricia'nın. Geldiğinden de beter bir yılgınlığın ve perişanlığın girdabında süklüm püklüm kapıya doğru yürüdü, sokakların sırdaş kuytuluğuna attı kendini. 11. ayrımın sonu. Sayfa 109. Devamı 12. ayrımda.